Ayrım 28. İkinci Adam 1938-1950 2. Cilt Şevket Süreyya Aydemir Sayfa 403 Vatan arayan sermaye, değerlendirilemeyen imkanlar. Almanya'da Hitler'in iktidara gelişi, Almanya'ya komşu ülkelerde yalnız siyasi değil, iktisadi endişeler de uyandırdı. Bu endişelerin en ziyade kaynaştığı ülkelerden biri Çekoslovakya'ydı. Çekoslovakya bir endüstri ülkesiydi. Mamullerin dış pazarlığı ihraç ederek yaşardı. Bunun için de dışarıdan ham maddeleri serbestçe tedarik edebilmeliydi. İçeriye ve dışarıya döviz transferlerinde aksatıcı kayıtlar olmamalıydı. Halbuki Hitler'in ve Nazizm'in daha ilk iktidar yıllarından itibaren Çekoslovakya için hayırlı bir komşu olmayacağı belliydi. Hele Hitler'in çıkaracağı bir savaş yalnız Almanya'nın değil Çekoslovakya'nın da dünyadan kopması olabilirdi. Bu ihtimaller Çekoslovakya'nın büyük sanayi yöneticilerinde esaslı kaygılar uyandırıyordu. Neticede bunlar bir kısmı memleket içindeki sanayi cihazlarının mümkün olursa kısmen memleket dışına nakletmek, mümkün olmazsa bu sanayiyi başka ülkelerde kurmak için teşebbüslere girişmişlerdir. Bu teşebbüsler arasında Türkiye'de sanayinin göçürüleceği veya yeniden kurulabileceği bir ülke olarak hatıra gelmiştir. Bazı ihsari teşebbüsler olmuştur. Bunlardan başlıca ikisini burada kısaca açıklayacağım. İlk ve önemli teşebbüslerden biri Çekoslovakya'daki züccaciye endüstrisinin Türkiye'de kurulması ve bir gün Çekoslovakya kaybolursa bu endüstriyi ellerinde tutanların Türkiye'yi bu sanayinin yeni bir merkezi haline getirme teşebbüsleridir. Her türlü sermaye ve imtihassız kadro Çekoslovakya'dan gelecekti. Türkiye hiçbir külfete katlanmadan hem dünya ölçüsünde önemli bir ihraç sanayi branşına malik olacak hem de Türk işçisi bu tesislerde büyük bir iş sahası bulacaktı. Maliyenin vergi kanalından faydalarıyla memleketin döviz geliri bakımından kazancı bunlara eklenecekti. Çekoslovakların bazı nabız yoklamalarından sonra bu konuda asıl ve ameli müracaatları Çekoslovakya'nın üzerinde fiilen kara bulutlar biriktiği sıralarda 1939 Mart'ında oldu. Müracaatçılar Çekoslovak züccaciye sanayini artık gözden çıkarmış görünüyorlardı. Oradan ne kaçırabilirlerse. Fakat asıl iş olarak Türkiye'de dünyaya ihracat yapacak yeni bir züccaciye merkezi kurma gayretleri içindeydiler. Müracaatlar yazışmalar şekli olmaktan ziyade nabız yoklamaları ana meseleler üzerinde temaslar şeklinde yürüdü. Kısacası Avrupa'nın gelenek sahibi bir sanayi şubesi bir yer bir vatan arıyordu. Bu sanayi kabul eder ona yer gösterirsek bize hiç külfetli olmadan dünya için çalışacak bir endüstri şubesi kazanacaktık. Çok geniş faydalar sağlayacaktık. Bu teşebbüs bazı ihsari toplantılara konu olmakla birlikte netice vermemiş, yani bu konuda hükümet ciddi bir ilgi göstermemiştir. Gene böyle ikinci fakat aynı derecede ve belki daha da geniş ölçüde önemli bir teşebbüs yine Çekoslovakya'dan geldi. Bu teşebbüse girişenler yine Çekoslovakya'nın gelenek yapmış büyük bir sanayi kolunu Türkiye'de kurmak istiyorlardı. Bu teşebbüsü yapanlar Çekoslovakya'nın meşhur kundura sanayi BATA'nın temsilcileriydi. Onlar da nabız yokluyorlardı. İlgi arıyorlar ve Türkiye'yi BATA için yeni bir vatan seçmek istiyorlardı. Çekoslovakya'da BATA tesisleri hakikatte bir şey şehirdir. Tamamen kendine özgü usuller ve örgütler içinde fakat asıl ihracat için çalışır. Bu ihracatın geniş alanında Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya'dır. Bize açıkladıkları ilk tekliflerinde Çekoslovakya'dan hiç makine getirmeden yalnız iş adamları ve bazı mütehassıs elemanlarını getirerek Türkiye'de bir BATA şehri kuracaklardı. Yer gösterilmesini istiyorlardı. Ham madde gene Kanada, Güney Amerika ve diğer alıştıkları müstahsil ülkelerden gelecekti. Bütün imalat dışarıya sevk olunacaktı. Bu surette de Türkiye'de kundura sanayine veya kunduracılara rekabet bahis konusu değildi. Zaten Türkiye'nin kundura istihlak hacmi onları hiç ilgilendirmiyordu. Hülasa her şeyi yapacak, kuracak, işletecekler. Bu arada Türk işçisi iş, Türk hazinesi gelir ve Merkez Bankası döviz sağlayacaktı. Bize yaptıkları ihsari tekliflere göre dışarıdan sağladıkları dövizin yalnız %25'ini ham madde bedeli ve tedrici amortisman için dışarıda bırakacaklar ve %75'ini memlekete mal edeceklerdi. İlk temsilcilerden bunları dinlerken gözümde Eskişehir veya Konya arasında kurulacak yepyeni bir Bata şehrinin hayali ve bu dünya ölçüsünde teşebbüsün yaratacağı hareketlerin canlı, renkli manzarası belirdi. Bu teşebbüste başta yazışmalara dökülmeden ihsari nabız ve görüş yoklamaları şeklinde yürüdü ve tabii vekillik makamına bütün meseleleriyle duyuruldu. Vekil hükümetle temaslarını yapacak ve kendilerine fiili teşebbüslere geçmeleri için fikir ve cesaret verilecekti. Bu ihsari temaslarda ciddi bir yankı uyandırmadı ve ilk yoklamalar başladığı gibi bitti. Bu arada derhal ele alınabilecek büyük, ciddi bir teklifi de ayrıca belirtmeliyim. Bu teklif Lord Melchett'ten geldi. Lord Melchett, dünyanın en büyük kimya tesislerini elinde tutan Imperial Chemical şirketinin idare merkezi reisiydi. Savaş içinde 1942 fakat tarihin hatırlayamadığım mektubu başvekil Refik Saydam'a yazmıştı. Türkiye Azot Sanayi'nin kendi şirketleri tarafından kurulmasını teklif ediyordu. Bu teklifinde Türk-İngiliz ittifakının bir dostluk hatırası olarak kendileri tarafından herhangi peşin külfetler ileri sürülmeyeceğini ve yapılacak temaslarla bu işin en uzun vadeler ve en ihven şartlar altında Türkiye'ye bir yük teşkil etmeden meydana getirilebileceğini yazıyordu. Eğer Türk hükümeti de bu işi tasdikle karşılarsa, tesisata geçilerek ilk fırsatta hazır olmak üzere karşılıklı teknik temaslara ve gerekli hazırlıklara derhal girişilmesi isteniyordu. Azot sanayi temel sanayi kollarından biridir. Hem askeri sanayiyi beslemek hem tarıma gübre sağlamak suretiyle önemli bir tesis teşkil eder. Nitekim Türkiye azot sanayini daha birinci 5 yıllık plana koymuştu. Fakat tesis faaliyetine hiçbir surette geçilemedi. Imperial Chemical gibi bir dünya kudretinin ve Lord Melchett gibi yetkili ve itibarlı bir şahsiyetin hem de dostane bir işbirliği açısından böyle bir teklifi bizim için bulunmaz bir fırsattı. Nitekim daha sonra bu sanayiyi Kütahya'da kurmaya çalıştık. Hala da tam üniteleri ile tamamlanmış değildir. Ve memlekette tabii astronomik rakamlara mal oldu. Fakat Lord Melchett'in teklifi her türlü ısrarlı çalışmalara rağmen maalesef hiçbir ciddi ilgi uyandıramadı. Yüksek kademe yöneticilerimiz bu işlere hazır değildiler. Nihayet ve hükümetin bu nevi işlere yönelme gücünü daha o zamandan kaybettiğini hissederek Lord'un hiç olmazsa mektubunu cevapsız bırakmamak için hazırladığım bir teşekkür yazısını vekilimiz, başvekili ancak ve oldukça geç imzalatabildi. Bu misalleri Amerika Bakır Karteli 2. Reisi Siemens'in Kırıkkale'de kurulacak ve bütün dış konsültasyonları tamamlanan elektrolitik bakır kombinası için gösterdiği ilgileri de kısaca hatırlatmalıyım. Bu zat da bizim mukabelemiz sadece bir teşekkür mektubu oldu. Onu da vekil imzalamadı. Canım sen imzalayıver yeter dedi. Öyle yaptım. Halbuki bu zatı Türkiye'ye hükümet davet etmişti. Gerçi Siemens temaslarında Türk elektrolitik bakır ihtiyacının önemsizliğini 20 bin ton ileri sürerek bu maksat için gönderilecek ham bakırın Amerika'da işlenerek Türkiye'ye sevkinin daha ekonomik olacağını açıkladı. Ama ona bizim kendi bakırımızı, kendi topraklarımızı işlemek kararımız ve bir bakır kombinası hazırlıklarımız biraz da heyecanla açıklanınca bizim bu duygularımızı anlayışla değerlendirdi. Hatta eleman yetiştirilmesi gibi işler için kendisi ilgi çekici teklifler ileri sürdü. Savaş sonu kalkınması için daha savaş içinde hazırlanmasına başlanılan program ve planları evde bulunan 3 grup halinde daha önce işaret etmiştim. Asılları daha müteferrik muhabere ve vesikaları ile devlet arşivinde ve ilgili vekalet ve teşekkürler arşivlerinde bulunması gereken bu raporların şimdi ve toplu olarak bulunamadığını anlıyorum. Dağılmış olabilirler. Fakat kopyaları elde bulunan kadarının her zaman hükümet teşkilatının faydasına hazır bulundurulması tabidir. Fakat imkan olursa ve sadece program ve plan çabalarına artık ve ancak tarihi değeri olabilecek materyaller olmak üzere bunları toplu olarak yayınlayabilmek elbette faydalı olacaktı. Şimdi bunlar hakkında da özet bilgi vermek istiyorum. Bu suretle 1950'den önce İnönü'nün iktidar devresinde yönelinen fakat el atılamayan iktisadi hamle hazırlığının mahiyeti hakkında genel bir fikir edinmiş oluruz. Savaş sonrası kalkınma problemlerini incelerken evvela ve Birinci Dünya Savaşı'nın önceki devrin ekonomik karakterini genel bir bakışla işe girişildi. Bu özetlemeyi Avrupa'nın sanayileşme hareketleri karşısında İmparatorluk Türkiye'sinin durumu ve İmparatorluk devrinin sanayileşme tecrübeleri üzerinde özet bir inceleme, yani tarihi kısım takip etti. Ancak ondan sonradır ki Cumhuriyet'in Teşvik-i Sanayi Kanunu ile giriştiği koruma tedbirlerinin neticelerine göz atıldı. İkinci kısımda yine İmparatorluk devrinin yabancı sermaye ithalatı ve Türkiye'de yabancı sermaye teşekkülü ile Cumhuriyet devrinde yeni bir faktör olarak devletin sanayide sermaye birikimi akışına müdahale ve iştiraki ve teşkilatlanma hareketleri ve bu arada muhtelif bakanlıklar emrindeki endüstriyel mahiyetli işletme ve teşebbüslerin durumu ele alındı. Savaş sonu devrinde ve devlet sanayindeki sermaye hacmi ve dağılışı ile üretim kıymetleri bu kısımda yer aldı. Nihayet diğer bir kısımda Türk sanayinin memleket ihtiyaçlarını karşılama bakımından kifayet derecesi ve umumi verimlilik bakımından durum işlendi. Bu giriş kısımlarında teknik kısım takip etti. Teknik kısımda savaş sonrası intikal, geçiş devrinin genel meseleleri ele alınarak Türkiye'nin polikültüre dayanan bir sanayileşme hareketine devamını zaruri kılan şartlar, politik, iktisadi, sosyal açılardan mütalaa edildi. Sanayileşmemizin geleceğe ait inkişaf meseleleri işte bundan sonra işlendi. Enerji bazları, münakale, ulaştırma sistemi, iktisadi reyonlaştırma ve yeni bir sanayi planının tesis konuları ve çeşitli sanayi kolları bu kısımda özetlendi. Kurulacak sanayinin ilk hedefleri burada gösteriliyordu. Bu araştırmaların sanayiyi kimler kuracaktır kısmında karma ekonomi tabiatıyla ele alınıyordu. Fakat devletin elinde bulunmasına lüzum görülen sanayi kolları da işaretleniyordu. Savaş sonrası kalkınma hareketlerine ait geniş metin, her iş ve sanayi koluna ait ayrı teknik program ve planlarla tamamlanacaktı. Nitekim öyle oldu. Bu arada da savaş sonrası için ziraat vekaleti, zirai kalkınma konularını kendi işleyerek hükümete sunacaktı. Ulaştırma Bakanlığı da kara demir yolları ve liman işlerini bazı işbirliği çalışmaları ile işleyerek gene hükümete intikal ettirecekti. İktisat vekaletine gelince Sümerbank ile Etibank elinde bulunan bütün sanayi ve madencilik işlerini tam program ve planlar haline getirerek hükümete sunacaktı. Böylece savaş sonu kalkınma işleri bizde ve ilk defa bir koordinasyon içinde yürümüş olacaktı. Bu da İnönü'nün devlet başkanlığı devresinin eseri olacaktı. Bu arada bazı mahalli incelemelere de katılıyordum. Mesela İzmir'de 40 milyon metre basma verecek İzmir Kombinası, Erzincan Tekstil Fabrikası, Kayseri, Sivas ve Erzincan'daki su kuvvetleri, Tunç Bilek Bölge Santrali işleri vesaire. Bu memleket içi gizli ve incelemeler bize ele alınan işlerin hatta imkanlarımızı ve milli gücü seferber etmekle de pekala yürütülebileceği hakkında kanaatler veriyordu. Daha sonra yani 1947'de Genelkurmay Başkanlığı temsilcisiyle Ziraat Ulaştırma Bakanlıkları uzmanları ve Sümerbank Etibank mühendisleri ve benim dairemin uzmanlarından teşekkür eden bir heyetin başında olarak hükümetin bizi memur ettiği Güneydoğu ve kısmen Doğu Karadeniz Doğu Kıyısı gezi ve incelemeleri bu ilk devreye ait çalışmaları pekiştirici oldu. Yani Türkiye geniş bir inşa işine pekala atılabilirdi. Hülasa kendimizi yeni ve büyük bir kalkınma ve inşa hamlesinin önünde ve hatta içinde görüyorduk. Savaştan önceki yıllarda çeşitli sebeplerle ele alınamayan işler ele alınacaktı. Tamamlanamayan işler tamamlanacaktı. Bu iktidarın ve rejimin de bir şansı olacaktı. Vekilliğe gelişinde karıştığı işlere belki biraz yabancı, belki biraz güvensiz olan Fuat Sirmen'in gittikçe geniş bir kendine inanışını pek de dışarı vurmamakla beraber derin bir heyecan içinde olduğunu görüyorduk. Onun bir Zonguldak kömür havzası yolculuğunda trenin özel salonunda meclisin iktisat encümeni başkanı İyi Hakkı Sabuncu ve arkadaşlarına söylediklerini hala hatırlarım. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayacağım. Yorulmayacağım. Bu işlere hepinizi, herkesi inandırmak için ne lazımsa yapacağım. Anlatmaktan bıkmayacağım. Bir defa, beş defa, on defa anlatacağım. Ta ki hepiniz, herkes neler hazırlandığını, neler yapmak istediğimizi ve neler yapılabileceğini öğrensin ve inansın. Hakikaten de ilk zamanlarda memleket meseleleriyle temasları az, insanlarla temas ve münasebetlerinde biraz yadırganıcı olan Sirmen, davaların içine girdikçe etraflı kavrayış ve dikkati çeken bir takip fikri gösterdi. Onun işlere böylesine kendini verişine ait çeşitli sahneler hatırlarım. Yanındakilerin hatta bazen ısrarlı ve yorucu olan görüş ve fikirlerine karşı sabırlı ve müsamahalı olmuştu. Bir defasında Gölcük'teki askeri tersane tesislerinin sivilleştirilmesi için yaptığımız incelemeler dönüşünde İzmit Kağıt Fabrikası kantininde girişilen tartışmayı hatırlarım. Konu Kuzeybatı Anadolu'nun elektrifikasyonuydu. Genelkurmay'ın, donanmanın amiralleri ve yüksek rütbeli subayları da aramızdaydı. Oldukça kalabalık bir yemek öncesiydi. Görüşler gerçek bir tartışma içindeydi. Öyle ki bazen tartışmalar karşılıklı saygılı fakat salonu cınlatacak derecelere varıyordu. Sirmen her şeyi olgun bir müsamahayla yürüttü. Her şeyin sonu da herkesin daha iyi aydınlanmasıyla bitti. Ama yemeğe geçerken bir amiralin yanıma sokularak ve biraz da çekinerek söylediği şu sözlerini vermek isterim. Beyefendi, sizler vekilinizle her zaman böyle mi konuşursunuz? Tabii her zaman değil ama gerekirse hepimiz bildiklerimizi, inandıklarımızı sonuna kadar böyle savunabiliriz. Kaldı ki İş Bakanlığa giderken son söz zaten onundur. Ya siz? Biz de amir konuşur, biz dinleriz ve hemen her zaman emredersiniz efendim deriz. O halde amiralim hazır olun. Eğer bizim idaremize geçerseniz sizinle de yakında böyle tartışmalarımız olacaktır. Vekilin işlere kendini verişi ve yapılanları anlayışı gayret ve cesaret dayanağımız oluyordu. Hem biliyorduk ki o bu hazırlıkları, programları, planları hükümette bıkmadan, yorulmadan 5 defa, 10 defa savunacaktır. Memleket savaşın bıkkınlığı, ruh düşkünlükleri içinden yeni bir kalkınma hamle ve heyecanına geçecektir. Yani vekil, parti ve iktidarını da bu yeni hamlenin taze kanlarıyla aşılayacaktır. Kısacası Atatürk'ü devam ettirmek, onu ikmal etmek istiyorduk. Bu bizim neslimizin tarihi bir göreviydi. Bu görevi başarmalıydık. İşte bu hava içinde 3 Ağustos 1946'da Büyük Millet Meclisi yeniden teşekkül etti. Sarıcıoğlu kabinesi değişti. ve 5 Ağustos 1946'da Recep Peker kabinesi kuruldu. Bu yeni kabinede Fuat Sirmen iktisat vekilliğinden alınmıştı. Öyle sanıyorum ki bu olayla savaş sonrası kalkınma programları da kabinede hazırlayıcısını ve sözcüsünü kaybetmiş oldu. Nitekim ondan sonra bu hareket hükümette hiçbir zaman hızını bulamadı ve bir süre sonra da topluluğunu yitirerek geriye itildi, eridi. Gerçi iktidar aynı iktidardı. Hatta bu defa kabinenin başında biraz geç gelmiş olsa bile iddialı ve bir şeyler yapmak isteyen bir başvekil vardı. Savaş sonrası kalkınma plan ve programları belki de daha toplu bir kavrayış ve yeni bir hızla ele alınabilirdi, savunulabilirdi. Ama öyle olmadı. Öyle olmayınca da İnönü, gelecek için bir inşa ve kalkınma hamle ve heyecanı vaat edebilmenin şansını kaybetti. Nice sıkıntı yıllarından sonra yeni bir şey vaat etmeyen bu iktidar ise bir takım bocalamalardan sonra herhalde düşecekti. Hoş bir hayal. Karadeniz Ereğlisi Demir Çelik Kombinası da bu devrede ve bir savaş sonrası tesis olarak ele alınmıştı. İnönü devrinin kaderinde etkisi olan ve memleketin yalnız ekonomik değil, sosyal yapısına da şekil verecek bulunan savaş sonrası kalkınma programlarının hikayesi esasında budur. Ama konu üzerinde biraz daha duracağım. Bu suretle bugüne kadar ele alınmayan bu olaylar üzerinde gelecekteki araştırıcılara da bazı işaretler verebileceğimi sanıyorum. Bu cümleden olarak ve bu bahsin başında işaret ettiğim rapor ve çalışmaların henüz değinmediklerime geçmeden önce günümüzde de sık sık bahis konusu olan bir tesis üzerinde de durmalıyım. Bu tesis Karadeniz Ereğlisi Demir Çelik Kombinası'dır. Karabük Demir Çelik tesislerinin artan ihtiyaçlarımız için yetersizliği, bu kuruluşun haddehanelerindeki bazı aksaklıklar ve nihayet Karabük'ü genişletmeye gidilmekle beraber yurdun başka bir yerinde yeni bir demir çelik devresinde ele alınmıştır. Bu konuda çok sayıda teknik, ekonomik toplantıların zabıtları Sümabank arşivlerinde bulunsa gerektir. Bu incelemelerden üzerinde en etkili olanı gene bir heyetin başında olarak gönderildiğimiz Zonguldak Ereğli bölgesinde ve yeni demir çelik kombinasına bir kuruluş yeri bulmak için 1945'te yaptığımız inceleme gezisidir. Başlıca iki yer üzerinde duruyorduk. Karabük Filios hattı üzerinde Tefen ve bir de Karadeniz Ereğlisi. Bu geziye bazı mühendis ve uzmanlardan başka Genelkurmay Başkanlığından Seyfi Kurtbek de katılmıştı. O sırada Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'dı. Seyfi Kurtbek de genç bir kurmay yarbaydı. Savaş içinde Savaş Ekonomisi ismiyle bir eser yayınlayan, daha sonra da ordudan ayrılıp DP iktidarı zamanında Milli Savunma ve Münakalat Vekili olan Seyfi Kurtbek, genç olduğu kadar memleket ve dünya olaylarını hevesle izleyen, ilerlemek, yükselme ihtirası olan sempatik bir insandı. Böyle bir ihtiras ise bunun şartlarını ve vasıflarını taşıyorsa bir genç insan için lüzumlu bir karakterdir. Bu gezide onunla hele Zonguldak Ereğli arasında yaptığımız bir atlı yolculuğu daima hatırlarım. O genç bir kurmay, ben bir eski ve atlı muharip olarak bu yoldaki at yarışmalarında ona ayak uydurmaya çalışmışımdır. Konularımız tabii en çok memleketin yeni kalkınma sorunlarıydı. Bu iş bazen hatta muhayyilimiz de harekete getirerek canlı şekiller alıyordu. Mesela ona memleketin reyonlaştırılması yani iktisadi bölgelere ayrılmasını anlattığım zaman bu bölgelere kısa isimler bulmaya çalıştık. Kuzbatan, Kuzeybatı Anadolu bölgesinin kısa adı olacaktı. Günbatan, Güneybatı Anadolu bölgesinin kısa adı olacaktı. Gündoğan, Güneydoğu, Kuzdoğan, Kuzeydoğu Anadolu olacaktı vesaire. Sonra da kayalık, dağlık yahut ormanları geçerken bu yurt bölgesinin müreffeh, mamur, teşkilatlı geleceğini hayal ediyorduk. Hele Karadeniz Ereğlisi, Karadeniz Ereğlisi yüksek izabe fırınları, haddehaneleri, çelikhaneleri, parkları, mektepleri ve binbir tesisleriyle bir cennet şehri olacaktı. Ereğli de müferit bir dağ parçası, şehrin zaten dar olan ovacığının ortasında yükseliyordu. Onun için de arkadaşların kararı çabuk ve kesin oldu. Bu dağı ortadan kaldıracaktık. Bir Hollanda şirketi zaten daha önce ve nafıa vekaletinde alınan kararlara uyarak Ereğli'nin limanını yapmaya başlamıştı bile. Zonguldak Demiryolu Adapazarı hattına birleşecekti. Aradaki çam dağı demir cevherini işletiriz diyorduk. Hülasa bize savaş sonrası kalkınma hamlesi hatta artık başladı gibi geliyordu. Savaş sonrası kalkınma planları konusunu tamamlamak için şimdi yine hikayenin başına dönmeliyiz. Bütün program ve incelemelerin başlığı 3 rapor veya rapor grubu içinde toplandığını belirtmiştim. Bunlardan bir tarihi girişi de içine alan geniş metin kısmı üzerinde durmuştum. İkinci kısım bu geniş metinde işaret edilen sanayi ve madencilik kollarının gene orada tespit edilen hedeflere uygun teferruatlı programlarının ve avan projelerin hazırlanmasıydı. Bu teknik çalışmalar üzerinde de kısa bilgi vermeliyim. Bu işler geniş bir uzmanlığa kadrosunun ve büroların devamlı ve sistemli çalışmaları ile sonuçlara bağlanmıştır. Bunların bazıları üzerinde hatta dış temaslara ve konsültasyonlara da geçilmiştir. Bu Bu birbirini izleyen transformasyon ve dağ sanayi dosyaları üzerinde burada tabii durmayacağım. Ama bilhassa Sümerbank ve Etibank'a ait olan bu çalışmalar o zamanın şartlarına göre övülecek eserler teşkil ederler. Bu iki büyük kuruluşun yönetici ve uzmanları bu işlerde dürüst, işlerinin ehli ve çalışkan insanlar olarak kendilerini bu davaya heyecanla verdiler. Önce ayrı ayrı ihtisas gruplarında hazırlanan programlar, planlar, avan projeler, sonra vekalette toplu incelemelere, tartışmalara tabi tutuldu. Neticeler protokollere bağlandı. Son protokol toplantılarına Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürü'nün katıldığını yazmıştım. O zaman devlet işletmeciliğinin en üst kademelerinde olan ve şimdi özel teşebbüsün zirve noktalarında vazife alan bazı kimseler, plan ve protokollerin hazırlanmasında ve onlara imza koymakta görev ve sorumluluk aldılar. Mesela o zaman Sümerbank Umum Müdürü ve şimdi Koç Holding'in önde gelen teşkilatçısı olan Hulki Alisbah, bu çalışmaların en aktif elemanıydı. Şimdi ancak yakın tarihimizin iktisadi gelişme problemleri ve çabaları bakımından önemi olan ve büyük hacim arz eden bu vesikalar üzerinde burada tabii durmayacağım. Çünkü bu kitabın konusu İnönü'nün hayat mihveri etrafında yer alan problemleri ana hatlarıyla belirtmekten ibarettir. Çünkü bu problemler yalnız onun hayatına karışan olaylar değil, bir devrin de hikayesidir. Hülasa, bu teferruatlı program ve planlarda işlenen konular daha önce işaret ettiğimiz geniş metin kısmında yer alan konu ve hedeflerin teknik kapsamlarıyla işlenip müstakil protokoller haline getirilmesi oldu. Uzun çalışmalardan ve çeşitli yönlerde incelemelerden sonra varılan bu nihai protokoller 8-3-1946 tarihini taşırlar. Bunların o zamanki dosya ve avan projeleri ilgili teşekküllerin arşivlerinde tabii bulunur. Zaten daha sonra Karabüyük'ün tevsiyi, Merinos fabrikasının ikmali, kağıt sanayi, devlet çimento sanayinde ilaveler gibi işlerin bir kısmı parça parça ama genel bir hareket planının dışında olarak ele alınmış, tahakkuk ettirilmiştir. Ama mesela umumi makine fabrikası, elektrolitik bakır kombinası gibi bazı konular hala ele alınmamıştır. Cam sanayi ise ancak son yıllarda ve İş Bankası eliyle ve şimdilik tek ünite olarak tesis olmuştur. Halbuki bunlar birbirini tamamlayan bir devlet programı toplumunun üniteleriydi. 28. ayrımın sonu, sayfa 414.